herkese eşit, adil hizmet götürmek zorundayız. Bunu yapmaya çalışıyorum. Mutluluk başarıyla, çalışmakla doğrudan olan.
Siyaset gerçekten dışarıdan gözüktüğü kadar zor bir şey.
Her gün kendimizi tamamlamak için uğraşıyoruz.
Seçim dönemleri zor geçer.
Gururla mensup olduğumuz bir siyasi hareket var.
O gün ne hissettiniz?
Ya çok üzüldüm. Ama sonuçta mutlu olmak için çok sebep. Aşk ile çalışan yorulmaz var ya. Rabbim hoş bir saza bırakmayı nasip etsin.
Nasıl bir seçim bekliyorsunuz?
Bir, ben emeğime güvenim. Ben çocuk parkı yaptığım için eleştirildim. Bilgi evlerinden hiç geçmemiş bir öğrenci. Her birinin gerçekten farklı özellikleri var.
Piyano şahane, çalar mısınız?
Bir enstrüman çalamıyorum maalesef. Benim hayatımın, bu gençlerle konuşurken de bazen soruyorlar hayatınızda isteyip yapamadığınız şey nedir diye. Bir enstrüman çalmayı çok isterdim doğrusu. Yapamadık, hala yapabiliriz biraz belki vakit bulunca neden olmasın.
Hobilerinizin üzerine gitmeyi sever misiniz başkanım?
Genel tanım olarak öyle de ama normalde ben hobi yetmiyor. Uğraş, meşgale diyorum aslında. Onlar tabii onlarla birlikte yaşıyoruz desek yeridir. Bizi ayakta tutuyor.
Ya şimdi sizin başkanlık sürecinize baktığımızda böyle çok naif. Sadece işine odaklanmış. İşinin ötesinde farklı konulara çok girmeyen, iletişime açık bir profil görüyoruz. Ama
çok
tabii ki bunun bir öncesi var.
Bunu teveccüh kabul ediyorum.
Ama bu gerçek yani. Gerçekler mutlaka birileri tarafından gözüküyordur. Bazen dillendirilmese de ama bu böyledir. Nasıl başladı yolculuk?
İsterseniz Zeytinburnu'ndan başlayalım. Benim
yani hikayenin en başı yine burada başladı.
Tabii. Benim Zeytinburnu hikayem 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken başladı. Bir akrabamla beraber öğrenci evi olarak kiraladık ve burada yaşamaya başladık. Daha sonra 99'da önceki dönem başkanımızın ısrarıyla Zeytinburnu Belediyesi'ne çalışmaya başladık. 99-2014 arasında belediye başkan yardımcılığı yaptım. Ama işte bekarken geldik, biz burada evlendik. Avukatlık yaptım ben kısa bir sürede olsa.
İyi bir avukat mıydınız?
Ya avukatlığı çok uzun yapamadım. Dolayısıyla iyi bir avukattım diyemem. Öyle bir ölçü koyacak bir kadar maalesef fırsatım olmadı.
O kısa zaman içerisinde kaybettiğiniz dava mı daha çoktu, kazandığınız dava mı?
Ya biz doğrusu 3 arkadaşla birlikte avukatlık ortaklığı kurmuştuk. Sultanahmet'te yeri çok güzeldi bir defa. O ofisi çok özlüyorum. Tahminimizden daha iyi gidiyordu ama sonra bizim ömrümüz aslında hep ricaları reddedememe şeyi üzerine kuruldu. Kaderimiz böyle şekillenmiş. Murat Bey önce kampanyada yardımcı oldu, ısrar etti. Sonra başlayınca sistem otursun, dönersinle başladı. Bir daha dönmek mümkün olmadı. Dolayısıyla buradan 2014 yılında dönemin TOKİ Başkanı'nın daveti üzerine 15 yıl burada çalışınca artık Murat Bey'e yeter artık. Hani bizim bu belediye bir süre sonra bir statü koca olmaya başlarız diye müsaade istedim. Ergün Bey'in daveti üzerine TOKİ'ye gittim. O zaman da İstanbul'daydı. TOKİ Hizmet Birimi İstanbul'da çalıştık. 2 yıl aradan sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı Nabi Bey döneminde, Nabi Avcı döneminde teklif edildi. Memnuniyetle kabul ettik. Daha sonra bakan yardımcılığı. Tekrar böyle bir şey gündeme gelince elbette bekarken taşındığım, Zeytinburnu'da otururken evlendiğim ve burası aynı zamanda bizi müsteşarlığa taşıyan yer oldu. Zeytinburnu Belediyesi'nde kültür ve sanat anlamında yapıp ettiğimiz işler görününce, bunun arkasındaki diyelim ki emektarı bizim olduğumuz anlaşılınca böyle bir sonuç ortaya çıktı. Benim için aslında doğup büyümesem de doğup büyüdüğüm topraklardan daha çok yaşadığım memlekete hizmet etme, bir tür borç ödeme imkanı olarak gördüm. Ve siyaset hayatı da, Yeni Zeytinburnu hayatı da 2019'da böyle başladı.
Ama burada benim çok dikkatimi çeken bir şey oldu şu anda. Hem Sayın Murat Aydın'la hem de Ergün Bey'le, yani siz onların davetiyle gelmiştiniz. Evet. Şu anda da aslında mevkidaşsınız.
Evet, üçümüz.
Değil mi? Yani ya,
Murat Bey Beykoz'da, Ergün Bey komşumuz Fatih'te.
Ergün Bey de çok değerli bir insan. Murat Bey de elbette ki öyle.
TOKİ'ye bizi Ergün Bey davet etti sağ olsun. Orada da çok güzel işler yapmak imkanımız
onun
oldu.
Onun da çok böyle şahsına münhasır bir şeyi var
yani. Evet, yani orada biz iki güzel kitap yayınladık. Kitabın ikisi de burada var. Ahmet Yakupoğlu ile Hoca Ali Rıza kitabı. Çok kıymetli kitaplardır onlar. TOKİ imkanı olmaksızın yayınlanamazdı. Yine TOKİ'deyken ev ve şehir seminerlerini başlatmıştık içeriden. Çok kıymetli insanlar geldi. Bir iki kişisi göçtü. TOKİ'de de güzel işler yapmak nasip oldu. Bakanlıkta da üç bakanla çalıştım biliyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı özellikle özellikle o dönem çok bakan değiştirdi. Nabi Hoca ile başladık. Numan Bey ile şimdiki meclis başkanımızla ve şimdiki Kültür ve Turizm Bakanımızla kısa da olsa Temmuz'dan.
Hangisiyle daha çalışmak daha kolaydı diye sizi zorda bırakacak bir
evet, soru. Evet, sormazsanız çok memnun olurum. Her insanın farklı farklı özellikleri var. Ben uzun hayatım boyunca çok farklı insanlarla da, büyük bir kısmı kamuoyunca bilinen insanlarla da çalıştım. Her birinin gerçekten farklı özellikleri var.
Başkanım, Ankara'da yaşamak zor mu?
Ben Ankara'da görev yaparken de evim İstanbul'daydı. Çoluk çocuk İstanbul'daydı. Biz Ankara'nın da İstanbul'a dönüşünü seviyorduk. Pazartesi sabah 07 uçağı, bazen cuma 23.50 vardı o zaman. Şimdi kalkmış galiba. Bazen hafta sonu. Gelemediğimiz zamanlar oluyordu bir takım işte yurt dışı, yurt içi dönemlerinde ama ben Ankara'da misafirdik maalesef. Ankaralılar bunu pek sevmiyorlar böyle olmasını ama.
Evet.
O yüzden
ama İstanbul'a... biz de onların İstanbul'u sevmemesine bir şey demiyoruz.
Yani çok güzel tarafları var ama bizim hani ailecek taşınma şeyimiz yoktu. Hatta Nabi Hoca ilk davet ettiğinde 7 maddelik bir mazeret listesinin başı ben Ankara'ya taşınamam idi. Hoca çok profesyonel bir biçimde ilk şeyi çok kolay dedi ki zaten ben taşın demeyeceğim. Bizim İstanbul'da çok işimiz var. Birinci mazeret birinci dakikada çökmüştü yani.
Sizin bir şeyinizi hatırlıyorum. Bir fotoğrafınız var. Bir pazardı galiba. Bir hanımefendi size bir şeyler iletiyor. Siz de aslında ben bu fotoğrafı dedemde de çok gördüm. Babamda da çok gördüm. Mış gibi yapmadan birisi bir şeyi söylerken babam da mesela hani o dönem sigara paketinin arkasına not alırdı. Hepimizin hayatında olmuştur yani bu. Onun hikayesi neydi?
Şöyle, cumartesi pazarı bizim Merkez Efendi mahallemizde kurulur. İyi hatırlıyorum. Biz tabii tahmin etmiyorduk böyle bir şeye dönüşeceğini. Bir hanımefendi ablamız bir şey söylüyordu ve unutma riskim vardı. O anda havale edebileceğim bir şey değildi. Kendime bir not yazmam lazımdı. O defter, küçük defter hep yanımızdadır bizim kalemle beraber. Hızlıca yazayım da ayakta da yazamayınca oturarak yazayım dedim. O fotoğraf çıktı. Tamamen tesadüf. İlk de değildir üstelik ama arkadaşlar yakalamışlar, o da çıktı. Not almayı çok önemsiyorum. Günde yüzlerce sokağa çıkınca farklı farklı talepler geliyor. Bunları yazmazsanız unutuluyor. Yanımda bir arkadaşım oluyor mutlaka ama bazen kendime yazmam lazım. Çünkü bazen aldığı notu hatırlamıyorlar. Kendime bir not yazmam lazımdı. Konuyu da hatırlıyorum aslında. Sonra çözdük o meseleyi. Not almayı önemsiyorum. Deftersiz, kalemsiz hiç çıkmadım. Yani belki kendim bildim bile üniversite yıllarından beri. Cebimde mutlaka bir defter olur. O da öyle bir fotoğrafta. Neyse odur zaten. Ben neyi yaparsak hiç hayatımda mış olmadı yani. Hiç olmaz yani. Neyse bütün gücümüz samimiyetten gelir. Eksiğimiz de öyledir. Artımız da öyledir. Bunun çok yansıdığını düşünüyorum. Çok da memnunum ama neyse odur. Yani zaaflarımızla, kuvvetlerimizle biz böyle bir
eksiklerimizi de görür müsünüz zaman zaman? Ya
görmez miyim? Tabii ki.
Aşağıda.
Her gün mücadele ediyoruz aslında eksikler. Öyledir. Her gün kendimizi tamamlamak için uğraşıyoruz. İrade böyle bir şeydir. Yoksa hani ben olmuşum dediğinizde zaten bence çok kötü durumdasınız.
Başladığınız
demektir.
Noktanın da gerisine gitmesi.
Tabii ya. Öyle, mümkün değil öyle bir şey.
Zor bir görev yapıyorsunuz. Herkesin beğenisine açık, herkesin yorumuna açık bir alanda iş yapıyorsunuz yani. Siyaset gerçekten dışarıdan gözüktüğü kadar zor bir şey mi?
Müsaade ederseniz bir defa hani belediye başkanlığını genel siyaset olarak görmediğimi ifade edeyim. Yani bizim yapıp ettiğimiz iş aslında hizmet makamı. Burayı öyle görüyorum ben. İşte siz de söylediniz, ben bürokrasiden gelen birisiyim. Burası da bir hizmet makamı. Bizi hemşehrilerimiz aslında çok da siyasetçi gibi görmüyorlar. Çünkü biz her gün özellikle ilçe belediye başkanlığı insanların günlük hayatına dokunan işler yapıyoruz biz. Yani sokağa çıktığında çöpü alınmazsa etkileniyor. Parkı bakımsızsa etkileniyor. Yol bordür kaldırımında eksiklik, gediklik, işte arıza varsa etkileniyor. Dolayısıyla evet bizim yaptığımız siyaset doğru ama özellikle belediye başkanlığı tam bir hizmet makamı diye görüyorum ben. O bakımdan burada da diğer siyasetle ilgili genel kullandığımız şey çok uygun olmadığını düşünüyorum. Biz hani eğer sürekli hemşehrilerinizin içindeyseniz, elinizden geleni yapıyorsanız insanlar bunu görüyorlar. Dolayısıyla insanların siyasetten anladığı şey bizde çok geçerli değil. Bizde yaparsınız ve o görünür. Ertesi gün görünür. Bilgiye bir yaparsınız. Şimdi bizim Murat Bey'le birlikte başlattığımız Türkiye model olmuş bir uygulamamız var. Zeytinburnu Bilgi Evleri. Hakikaten model oldu. Bugün büyük bir iftiharla görüyorum ki Zeytinburnu'nda orta ve liseyi okuyup bilgi evlerinden hiç geçmemiş bir öğrenci yok. Ben her hafta bir lisenin 11. sınıflara sohbet ediyorum. Orada Zeytinburnu'nda ilk ve ortaokul okumuşlara soruyorum. Bilgi evini görmeyen var mı diye. Yok. Bu çok gurur verici bir şey. Orada birisinin keman çalmasına vesile olmuşuz. Keşfetmişiz o yeteneği. Birisinin piyano çalmasına vesile. Bunlar çok kıymetli şeyler. Evet, biz tabii ki siyaset yapıyoruz. Bizim bir mensubiyetimiz var. Hem de elbette gururla mensup olduğumuz bir siyasi hareket var. Siyaset yapıyoruz. Buraya siyaset yoluyla geliyoruz ama geldikten sonra yaptığımız iş bütün hemşehrilerimizi kucakladığımız bir iştir. Ben böyle görüyorum. Belediye başkanlığı işini. Tamam siyaset ama seçildikten sonra artık siyaset kalmıyor. Üstelik ben seçildiğim gün söyledim artık bütün Zeytinburnu Belediye Başkanı. Biz zaten öyleyiz yani. Seçilmek de zaten herkese eşit, adil hizmet götürmek zorundayız. Bunu yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla görev süresi içerisinde bir siyaset angajmanımız yok aslında. Tamamen beklenti, hizmet ve imkan ve kabiliyet arasında bir denge kurmakla uğraşıyoruz. Şu söylediğiniz çok doğru. Ben çocuk parkı yaptığım için eleştirildim. Binayla işgalli bir yerdi. Arındırdık. Biraz mahalle arasındaydı. Park yapınca tabii çocuk gürültüsü oluyor. Çocuklar gürültü yapar parkta oynar. Onu eleştiren hemşehrimize de söyledim. Ya dedim ki herhalde tarihinde çocuk parkı yaptığı için eleştirilen, ya çok haklısınız ama gürültü oluyor dedi. Yani o da kendince haklı. Parka bakan yer rahatsız olmuş. O şey fonksiyon değişikliği evet. Dolayısıyla. Yaptığımız işlerden yani %100 şey mümkün değil. Çünkü insanlar çok farklı ama genel bir ortalaması var. Siz de biliyorsunuz aslında yaptığınız işin. Eleştirilen tarafları olur ama genel olarak tutturursanız bence çok mutluluk verici bir şey. Ben yine öğrencilere konuşurken söylüyorum. Yani mutluluk başarıyla, çalışmakla doğrudan orantılı. Yaptığınızda mutlu oluyorsun. Zor tarafları var ama sonuçta mutlu olmak için çok sebep var. Dolayısıyla burayı çok da siyasi olarak görmüyorum bu makamı. Ama hepimiz biraz işte 6 ay sonra tekrar seçimler olacak, siyaset yapacağız. Çok normal ama seçildikten sonra burayı tamamen bir hizmet makamı olarak görüyorum.
Seçim dönemleri zor geçer mi?
Seçim dönemleri gerçekten çok zor geçer.
Otobüsünüzleri de sevdaya dahil arkadaşlar.
Şöyle, böyle bir görev için onu yapmak zorundasınız. Çok da zevkle yaptım. Netice itibariyle hemşehrilerimizle buluşuyoruz biz. O bakımdan ama seçim sürecinin kendisi tabii çok yorucu, yoğun. Özellikle 2019 yılında ben Ankara'dan 5 yıllık bir aradan sonra gelmiştim. Çok zor bir seçimdi. Hemşehrilerimiz biliyorlar. Hiç uyumadan 2 gün çalıştığımız oldu. Yani geneli 3 saat, 4 saatle kampanya bitti. Yeniden yoğun bir şey bizi bekliyor ama seçimin çok da kendisine özgü bir havası var. Ne kadar örneklendirmek doğru bilmiyorum ama biliyorsunuzdur Çanakkale Seyit Onbaşı'nın bir hikayesi var. Normalde savaş zamanında o mermiyi almış, yerleştirmiş. Sonra fotoğraf için gittiklerinde ya demiş ki ben bunu kaldıramam yani. Antakya ya demiş ki o zaman düşman vardı, vatan savunuyorduk. Evet. Yeniden açıyor. Şimdi kaldıramam, dolayısıyla o fotoğraf biliyorsunuz makettir. Evet. Şu anda aynı şeye giremezsiniz. O bir seçim ortamı o hale gelince bu sefer hiç uyumadan ya da 2-3 saat, 3-4 saat uykuyla ayakta kalabilir. Şimdi yapın, yapamazsınız. Bunun için bir seçime ihtiyaç var.
Zamanın ruhu.
Seçim ortamı onu sağlıyor. Yani ben önceki görevlerimden bunu çok farklı görmüyorum. Bir de şundan dolayı hani insan yapıp ettiği işi sevmelidir. İnsan bir işi severse o hangi iş olursa olsun o ona mutluluk verir, zevk verir. Çok değilse o insan için ben uzun yıllar hani bürokraside, belediyede hani hep insan yönettik. Mesai arkadaşlarım hep aynı şeyi söylerdi. Hala söylüyorum. Şimdi de yeni memur alımlarında falan konuşuyorum. Gittiğim birimlerde de söylüyorum. Bir insan sabah işine aşkla gitmiyorsa, yeni bir gün, yeni bir hayat diye başlamıyorsa vay haline. Ona işkence olmuştur. Bir de insan işini sevince o işine yansır. O kadar yansır ki bu yaptığı yemekten, aşçıysa yaptığı yemekten, belediye başkanıysa yaptığı çok yansır. Ben ömrümde yapıp ettiğim her işi çok sevdim. Mesela son işim hani yanlış anlaşılmasın. Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok emek verdim. 18 saat aynı odada çalıştığımı bilirim. Şimdi odaya girmek istemiyorum makama. Dışarıda kalmak daha bana keyif veriyor. Ama burada da severek emek verince çok güzel sonuçlardı. Bunu bir de herkes anlıyor. Belli oluyor. Tabii ki eksiklerimiz olmaz mı? Olmaz olur mu? Netice itibariyle biz imkan ve kabiliyetlerle sınırlı işler yapıyoruz. Yani bir sınırlı kaynaklarımız. kaynağımız var. Bunu çok iyi yönetmek zorundayız. İnsan kaynağımız sınırlı. Ama sevince o yorgunlukların tamamı gidiyor. Mutlu oluyorsunuz. Ben o bakımdan çok da sevdim. Çok memnunum yani.
Sizin Sayın İmamoğlu ile bir tartışma mı diyelim? Bir karşılıklı yükseldiğiniz bir durum. Nasıl ifade edilir bilmiyorum yani. Böyle sosyal medyada görmüştüm. O gün ne hissettiniz?
Ya çok üzüldüm. Hiçbir yerde sorulmadı. İlk defa burada o işte herkesin ilgili olanların gördüğü bir şeyle ilgili burada ilk defa konuşuyorum. Zeytinburnu'nda İSKİ'nin bir hizmet binasının açılışıydı o. İhalesi bizim dönemimizde yapılmıştı. Ben iyi hatırlıyorum 2019'da gezerken binayı ya 5-6 ay içinde açarız diye düşündüğümü hatırlıyorum. Uzun hikaye, onları biliyoruz. İşte 2022'de uzatılarak tamamlandı. Davet edildim ilçe belediye başkanı olarak. Bir de bizim belediye binamıza yürüyerek 3 dakika, 5 dakika yani 5 dakikalık bir mesafe yani gitmemek.
Ev sahibi sayılırsınız yani.
Evet. Orada gayet güzel hani ben de bir gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Abdi İpekçi ile ilgili uygulamalarını eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir konuşma yaptım. Belgeleriyle, somut, gerekçeleriyle, kendi üslubumca yani somut hiçbir şey yapmadan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da adını anmadan, tarihli, sayılı, tabii ki yaptığımız işi savunarak, tabii ki. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Abdi İpekçi biliyorsunuz 2019'dan önce yıkıldı. Uzun uzun projelere çalışıldı, inşaatı başladı, ruhsatı biz verdik. Bu olaya şunun için giriyorum, hani niye o olay meydana geldiği anlatmak için. Büyükşehir Belediyesi ruhsatımızı iptal etti. 150 milyon o tarih için söylüyorum ceza yazdı, inşaatı mühürledi, engellemeye çalışıyor. Boşuyoruz biz de tabiri caizse. O konuşmayı yaptım. Ertesi gündü bu açılış. Bitti. Konuşmalar bitti. Hani yukarıda normalde açılışlardan sonra işte oranın yöneticisinin makamına çıkılır. Ya bir çay kahve içilir. İşte varsa bir şey konuşulur edilir. Öyle bir şey bekliyorum ben de. Konuşmalar bitti. Giriş kattaki bankolar dolaşılacak. Benim kanaatim hani yukarıya ilçe İSKİ şube müdürlüğü mü ne? İşte bir yöneticisinin odası olmalıdır. Oraya çıkarız veya uğurlarız falan diye düşünüyorum. Gazeteciler var. Orada bir tartışma başladı. Çok şaşırdım tabii. Yani ben bir de hani ömrümce hep makamlara saygı duyarak yiye. Biz böyle büyüdük, böyle yetiştik. Ömrümüzün 20-24 yılı devlette hizmetle geçti. Bizim önümüz hep iliklidir. Öyledir. Herkes iliklidir bu arada. Sadece yukarı üst eşdeğer değil. Ben sokakta da beni gömleğimin, ceketimin düğmesini açık göremezsiniz. Sokakta da iliklidir. Çok üzüldüm tabii. Yani ve işte o orada da söyledim zaten. Yani bu ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı kamu önünde tartışıyor. Olacak iş değil. Yani varsa bir dert konuşalım. Konuşabilirdik. Ama insan kendisine yakışanı yapar diye düşünüyorum. Ben tabii ki hak etmediğim bir şeyle karşılaştım. Hala çok üzgünüm. Bunu hiçbir ilçe başkanı hak etmez. Ben çok ileri şeyler söylemek istemiyorum. Nobranlıkla bir yere varılamaz. Biz İstanbul'da yaşıyoruz ya. Burası İstanbul. İstanbul nezaketin de timsali. İstanbul beyefendisi diye bir tabirimiz var efendim. Yani çok üzülüyorum tekrar hatırlayınca meseleyi. İşin özü o işte. O sonrasını zaten herkes izledi yani. Evet.
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da önemli kütüphaneler yapıldı. Gerçekten son dönemde. Yani şimdi hani sadece bir yeri överek veya alkışlayarak olmaz. Kim kaliteli iş yapıyorsa alkışlamak ve övmek lazım. Mesela Külliye'deki kütüphane inanılmaz bir şey ki sizin de oraya hayran olabileceğinizi düşünüyorum.
Doğru.
Türkiye için çok gerçekten kıymetli. Model bir yer yani. İşte burası mesela ben ilk kez görüyorum burayı ama gerçekten bir öğrenciyi ders çalışmaya motive edebilecek bir yer. Burası neresi? Evet. Buraya kaç öğrenci geliyor? Nasıl geliyorlar?
Şimdi burası Kazlı Çeşme Sanat. Bu bina 1893'te askeri hastane olarak yapılmış. Askeri hastane fonksiyonu çıktıktan sonra bir dönem yurt olarak kullanılmış, bir dönem askerlik şubesi olarak kullanılmış. 1984'te Zeytinburnu Belediye Başkanlığı kurulunca Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak kullanılmaya başlanmış. Ben bu binanın orta katında, son katındayız biz şu anda. Orta katında 15 yıl belediye başkan yardımcılığı yaptım. Biraz önce anlattım. Bu binadaydık. Bu zaman belediye olarak kullanılıyordu. Kendimize daha elverişli bir bina yapınca burayı kültür fonksiyonuna tahsis etmeye karar verdik. 2014 yılında. O zaman yardımcıyım. Küratör arkadaşlarımızla belediye olarak çalışmaya devam ederken neyi nasıl yaparız diye gezdiğimizi iyi hatırlıyorum. Belediye taşınınca burası büyük bir restorasyon gördü. Çünkü tarihi bir yapı. Depreme karşı hazırlanması gerekiyordu. O restorasyon esnasında birazdan gezeriz. Zeminde, bir odanın zeminde mozaik çıktı. Daha sonra mozaiği genişlettik. Beraber gezeceğiz inşallah. Dışarıda da mozaiği keşfettik ve
olay başka yerlere taşındı.
Evet, aynen. Dolayısıyla bu dönem bizim buraya titizlikle emek verdiğimiz bir yer oldu burası. Bu içinde bulunduğumuz kütüphane burası, Kazlıçeşme sanatın bir tamamlayıcı unsur olarak sanat ihtisas kütüphanesi. Hmm. Kamu kurumlarında pek ihtisas kütüphanesi yoktur. Çünkü biz hakikaten genel ihtiyaca karşılık veren kütüphanelere ihtiyacımız var. Bu çok doğru. Zeytinburnu'da bizim 6 tane normal kütüphanemiz var. Öğrencilerin gidip ders çalışabileceği, kitap alabileceği. Burası zemin kattaki sergi sanat galerisine, mozaik müzesine destek veren bir sanat kütüphanesi olsun istedik. Buraya erişim diğer kütüphanelerimizden ve Türkiye'deki diğer kütüphanelerden farklı olarak sanat eğitimi alanlarla doktora ve üzeri ile sınırlı, çünkü çok kıymetli bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor burası. Çok dilli, 10 bini aşkın sanatın her bölümleri için kitaplarımız mevcut. Oturma kapasitemiz sınırlı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla genel erişim açık değil. Sadece sanat eğitim alanlar ve doktora ve üzeri araştırmacılara açık bir kütüphane.
Yani bu alanda çok ilerleyenler.
Evet. Çünkü başka yerde bulamayacakları bir koleksiyonu derledik. 1,5 yılı buldu bu koleksiyonu toplamamız, derlememiz yurt içinden ve yurt dışından.
Öğrenci arkadaşlar buraya geldiğinde burada piyano çalınıyor mu?
Burada biz ayda bir Kazlıçeşme sanat konuşmaları yapıyoruz. Orada bir şey tabii ki çalı, bu efendim, bu şey değil.
Ses değil.
Ses değil. Aslında yani. Bizim Tuğra gelip çalabilirdi. Biz ihmal etmişiz. Bu da hani biliyorsunuz piyano müziğin şeyi sayılır. Temel enstrümanı sayılır. Evet. Onu sembolize etsin diye. Vitray da öyle. Çok iyi çalışılmış bir kütüphane. Biz burayı çok seviyoruz. Kazlıçeşme sanatın tamamlayıcı unsuru burası.
Türkiye'de bu nitelikte kaç tane kütüphane var?
Benim bildiğim, ismini zikretmeyeyim, bir kişiye ait çünkü. Bir sanat kütüphanesi AKM kurulunca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Şu anda kamuya ait bir sanat kütüphanesi yok benim bildiğim. Bir özel kişiye ait kütüphane AKM'ye devredildi. AKM'nin kütüphanesi haline geldi bu AKM açılınca. Onun dışında başka bir şey biz bilmiyoruz. Yani
peki buraya bu alanda ilgilenen, bahsettiğiniz kriterlere uyan farklı ilçelerden de öğrenci arkadaşlarımız gelebiliyor mu?
Tabii ki herkes gelebilir. Hiçbir mahsus. Bu bahsettiğim kriterlere zaten bekliyoruz İstanbul'daki araştırmacıları, sanat eğitimi alanları, sanat tarihi eğitimi alanları, doktora ve üstü araştırmacıları bekliyoruz. Hatırı sayılır bir üyemiz de var.
Atatürk Kültür Merkezi'ni nasıl buldunuz?
Atatürk yapısını? Kültür Merkezi'nin emektarlarındanım. Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı ve Müsteşar Bendeniz Ömer Arasoy döneminde yapıldı, hazırlandı. Bütün kurul kararları, projenin çalışılması benim ve işte bakanlık ekibinin gayretleriyle oradaki arazi sorunlarının çözülmesi. Projesi onaylanmıştı. Lansmanını Cumhurbaşkanımız Haliç Kongre Merkezi'nde bu sefer Numan Bey Kültür ve Turizm Bakanı Bendeniz Müsteşarken yapmıştık. İhalesi de yapıldı. Temel atma töreni burada adayken nasip oldu. Nasıl ifade edeyim? Büyük emeğimiz vardır diyeyim.
Açılışı da Sayın Nuri Ersoy'a nasip oldu.
Öyledir. Devlet öyledir ama.
Üç bakan gördü yani orası.
Tam kararları, mimari kararlar, Cumhurbaşkanımıza arzı, arsanın hazırlanması, yeni projenin şekillenmesi tamamen Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı döneminde oldu. Ama temel atması öyledir. Devlette bütün işler evet, öyledir. Evet. Temel atması döneminde şimdiki bakanımız bakandı ama bütün detayı, projenin olgunlaşması fakirin emeğidir. Bu cümleleri kurmakta zorlanıyorum biraz.
Çok tebrik ediyorum yani sizi.
Estağfurullah.
Bugün önünden falan geçtiğinizde ne hissediyorsunuz?
Yani o zaman da söylemiştik biz. Bana sorarsanız Atatürk Kültür Merkezi'nin başarısı eski kültür merkezi hatırlarsanız oranın sembolü gibiydi. Hı. Açıklandığında biliyorsunuz mimarı Murat Tabanlıoğlu, eski AKM'nin mimarının oğlu biliyorsunuz. Hayati Tabanlıoğlu, merhumun oğlu. Açıklandığında %100'e yakın mutabakat sağlayan bir işti. O büyük bir başarıydı hakikaten. Herkesin, o zaman biz tabii işin içinde olduğumuz için çok dikkatli bir biçimde takip etmiştik. Proje açıklandığında büyük bir mutabakatla çıkmıştı. Büyük bir gurur. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Cumhurbaşkanımız doğrudan yönlendirdi. Bizzat şahidim ben. Doğrudan yönlendirerek defalarca mimarla Cumhurbaşkanımızı buluşturarak biz arada bürokratik işlemleri yaptık. Cumhurbaşkanı doğrudan ilgilendi. Defalarca proje sunumları yaptık. Mimarımız sunum yaptı. Yönlendirdi. Beklentilerini söyledi. Çok güzel bir iş oldu. 100. yıla, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir iş oldu. Çok da güzel faaliyetler orada yürütülüyor. Tabii ki bir ucundan da emeğimiz dokunduğu için çok da memnunum.
Ben orada şunu görüyorum. Birkaç kez dolaşma şansım oldu. Bütün emeği geçenlere de teşekkür ederiz. Gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yakışır bir şekilde. Hiçbir masraftan kaçınılmamış yani.
Tabii ki.
Sayın Erdoğan'a da burada teşekkür etmek lazım. Gerçekten. Devletin bütün imkanlarını. Evet. Sadece parasal olarak değil yani.
Değil.
fikirsel, insan
vizyon
kaynağı,
olarak vizyon olarak. Başkanımız bütün şeyi kendisi belirledi. İşte biz mimar projeyle uygulanmayı filan sağladık. Cumhurbaşkanımızın vizyonunun eseridir. O bakımdan hepimiz gurur duyuyoruz. Ben de gurur duyuyorum.
Evet, ben de şimdi artık oradan geçerken daha farklı bakacağım oraya. Sizi anacağım mutlaka. Bunu da tarihe bırakmış olduk. Mesela bu çok değerli bir şey, çok kıymetli bir şey yani. Mesela Türkiye'de işte E-Devlet başarılı bir proje Sayın çok, Başkanım. Yani siz çok, de kullanıyorsunuz.
Tabii ki. Herkes yani, kullanıyor.
Yani başkan da olsanız işte ne bileyim tabii orada ki. Bir vergi borcumuz hayır, var mı?
Bütün imzalarımızı oradan atıyoruz efendim. Tabii ki öyledir.
Bir de sizin öyle bir tarafınız da var.
Tabii. Kamu hep öyle. Tabii,
mesela büyük bir ya inanılmaz bir şey. Bir pasaport çıkaracaksın veya vize çıkaracaksın. İkametini oradan alıyorsunuz. Savcılıktan işte sabıka kaydını oradan alıyorsun. Her şeyin ya inanılmaz. Muazzam bir şey. Mesela buna emeği geçen herkese çok gerçekten teşekkür etmek kesinlikle lazım. Şimdi biz
bir de Türkiye örnek biliyorsunuz o konuda. Tabii. Bu kadar gelişkin bir dijital şeyi olan bir başka devlet yok.
Ben yurt dışında başkanım şimdi konuyu açıyor. Bir konferansa katılmıştım. Berlin'de olabilir. Mesela bu E-Devlet orada örnek gösterilmişti. Bizim sadece orada şöyle biz devlet olarak bu e-devlet yani dijitalleşme sürecini başlattık. Bireyselliğin de oraya katılımını daha da artırarak tamam doğru. Bizde e-devlet şifresi var. E-devlet de var ama tam e-devletin fonksiyonlarını bilmeyen de birçok insan var orada. Neler yapılabiliyor, neler olabiliyor. Mesela orada birçok kurslar var, sınavlara girilebiliyor, birçok sertifikalar alınabiliyor falan. Belki bunların toplumla biraz daha böyle bir toplumun da meraklı olması lazım buna. Yani toplum dijitalleşmesi de çok kıymetli. Sadece buna devletin tek yönlü hareket etmesi değil. Mesela ben çok minik bir örnek vermek isterim. Bu Covid döneminde HES uygulaması, Hayat Evesi'ni uygulaması inanılmaz bir şey. Çok kısa sürede gerçekten Türk mühendislerinin ortaya çıkardığı şahane bir şey. Aşı oluyorsun, tak tabii uygulamada ki çıkıyor. Temaslıysan riskli gözüküyorsun. Polis hemen alıyor seni yurda
kendi
götürüyor.
Kendi hikayemizi oradan baktık.
Evet.
Kendi bizim aklımız ne zaman aşı olmuştu, şu tarihte olmuştu filan gibi böyle.
Veya bugün riskli kimlere yaklaşmışsın. Pandemi dönemini şöyle anımsadığınızda hiç şey yapıyor musunuz?
Yani bizim açımızdan tabii talihsizlik. Çünkü neredeyse 2 yıl rutin faaliyetlerimiz aksadı vesaire ama gerçekten başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız emeği geçen herkesten Allah razı olsun müthiş bir süreç yönettik. Biz de o sürecin bir parçasıydık. Evet. İlçede,
tabii belediyeler, hijyenin, belediyeler
tabii
çok
büyük ağır yüklerimiz vardı ama
işte zabıtalarımız evlere sarımsak bile götürdü yani
aynen,
değil mi?
Aynen öyle. Alışverişinden hasta bakımına, kolonyasına müthiş bir şeydi. Çabuk unutuyoruz gibi geliyor bana. Evet.
Depremi yani bile şu anda birçok vatandaş tabii, hiç tabii şey yapmıyor yani.
Müthiş bir şeydi yani maskesi, maske dağıtımı. Çok şükür altından kalktık devlet, millet. Elle tutuşarak, elle tutarak daha doğrusu yardımlaşarak altından kalktık. Allah beterinden, benzerinden korusun ülkemizi, milletimizi.
Başkanım ben şimdi bazen şöyle bir ifade kullanıyorum. Herkes bana diyor ki ya abi falan yapıyorlar. Ama bu kavram çok dolu. Bazı kavramları biz boşaltıyoruz. Mesela ben sürekli böyle son dakika kavramının Türkiye'de artık yitirildiğini düşünüyorum. Her şey bakın öyledir. Siz de Twitter kullanıyorsunuz görüyorum ya. Her şeyi bir son dakika yazıyoruz. Tamam ya abi son dakikanın gerçekten bir ağırlığı var. Bir konu, her konu son dakika değildir yani anlatabiliyor muyum? Gerçekten önemli son dakikalar vardır ve bunun bir ağırlığı vardır. Biz son dakikayı görünce daha dikkatli bakarız, dikkat kesiliriz falan filan. O bizim artık onun ağırlığını yitirmeye başladığımızı görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten güçlü bir devlet. Ama devlet zaten tek başına güçlü olamaz. Milletiyle birlikte büyük bir güç.
Tabii ki.
Zaten bu da aslında devleti temsil eder. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlar, yönetim kademeleri ve onları destekleyen vatandaş. Birlikte işte bunu Covid döneminde gördük.
Tabii ki.
Ben dünyanın birçok ülkesine gidiyorum. 30'un üzerinde ülkeye gittim. Hiçbir ülkede vatandaşın alışverişini yapan bir zabıta görmedim. Polis memuru da görmedim. Görenler varsa lütfen bu videonun altında yorumlarını yazsınlar. Elbette ki her ülkenin vatandaşına sağladığı ayrıcalıklar, yaşamsal haklar ve sağladığı imkanlar vardır ve buna saygı duyarız. İyi olanlar varsa da örnek alırız.
Tabii ki.
Fakat bizdeki o aidiyet duygusu çok temelde çok kıymetli bir şey.
Çok.
Ya da deprem sabahı işte ben ilk uçakla biz Adıyaman'a gitmiştik. Orada gördüğüm birçok belediye ekibiyle birlikte Zeytinburnu'nun arama kurtarma ekiplerini de mesela doğru biz görmüştük. Mustafa ile birlikte gitmiştik.
Biz Nurdağ'ında görevliydik. Nurdağ'ında arama kurtarma ekibimiz, arama kurtarma aracımız orada. Biz oradaydık. Herhalde bir 60 günüm geçti.
Zor
aralıklarla
bir yerde
Nurdağ'da. Nurdağ malum biliyorsunuz çok tamamı yıkılmıştı. Kaymakamlık binası ve birkaç okul dışında. Çok güzel işlerimiz oldu. Allah basiret verdi Adem Bey. Ben bu işleri bazen hani söylerim. Bunlar Allah'ın nasibi, bize nasip oldu. Ne onlar? Birisi ben 2019'da seçildikten hemen sonraki ilk yaptığımız iş Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü kurmak oldu. Mayıs 2019 efendim. İlk olağan meclise teklif ettiğimiz karar. Neden? Dedik ki bu geleceğe dair bir şeyimiz olsun. Bir hedef belirleyelim. Bundan sonraki yönelimimiz budur. İşi sadece kentsel dönüşüm olan bir müdürlük olsun diye. Bunun basiret olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Zeytinburnu tanıyorum, bir tecrübemiz var falan falan ama hani aklımıza gelmeyebilirdi. O işi yapan belediyede başka bir birimin içindeydi o. Müstakil orada bir bilgi birikimi olsun diye uğraştık. Bu bir örnek. İkinci örnekte bizim Zeytinburnu Belediye'mizin daha önce de 15 yıl ben yardımcıydım doğrusu. Çok güzel bir belediyedir Zeytin. Evet. Öyleydi. Ama arama kurtarma aracı bizim dönemde nasip oldu. Bir arama kurtarma ekibi kurduk. Türkiye'de iki ilçe belediyesinde olan hafif orta düzey kentsel arama kurtarma sertifikalı bir arama kurtarma ekibimiz var. Böyle olunca bu Elazığ depreminden sonra İçişleri Bakanlığı İstanbul'da ilçe düzeyli afet yönetim merkezi kurmayı tavsiye etti. İlk uygulayan belediye biz olduk. İlçe biz olduk. Zeytinburnu İstanbul'da yani Türkiye'de dolayısıyla İstanbul'da ilk ilçe düzeyli afet yönetim merkezi kuran ilçe oldu. Böyle olunca AFAD bize bir mutfak tırı hediye etti. Yani dolayısıyla bizim çok gelişmiş, en son olduğu için AFAD'dan da daha gelişmiş olduğu edilebilecek bir arama kurtarma aracımız var. Büyük yatırım yaptık oralara. O makineler malum çok ilçe belediyesi için evet, pahalı şeyler. Mobil mutfak tırımız, arama kurtarma ekibimiz hepsi de büyük bir fedakarlıkla derken 6 Şubat patlayınca arkadaşlarımız uçtular. Orada mobil mutfak tırımız ilk gece maalesef yandı ve bir arkadaşımıza görev şehidi verdik. Bunun üzerine yine deprem bölgesinde ilk prefabrik aşevini bize kurmak nasip oldu. Temmuz sonunda biliyorsunuz deprem bölgesinde aşevleri kaldırıldı artık evet, kamu otoritesi. Şimdi bizim ciddi bir kampüs gibi bir yer kurmuştuk. Bir aşevi bir de Nurdağ'ında personelimizin konaklayacağı bir yer yok. Personelin de konaklayacağı böyle bir güzel bir kampüs gibi olmuştu. Şimdi orası Nurdağ'ında devlet hastanesi de yıkıldığı için şu anda Nurdağ devlet hastanesi olarak hizmet veriyor. Çok da mutluyuz. Rabbim nasip etti. Bunu niye anlattım? Bazı hususlarda hani iyi niyetli samimi olursanız Allah önünüzü açıyor. O bizim kurduğumuz kentsel dönüşüm müdürlüğü üzerinden biz çok güzel işler yaptık. Ama o zaman hiç bu depremden hiçbirisi yoktu. İyi niyet ve samimiyetle çalışınca Allah gerçekten önünüzü açıyor. Ben buna inanıyorum yani. Yeter ki emek verin. Doğru zamanda doğru yerde bulunmanız kolaylaşıyor. Zaten doğru zamanda doğru yerde durmuş oluyorsunuz. İyi niyet ve samimiyetle emek verince deprem deyince hızlıca böyle anlatmış oldum.
O alanda yatırımlarınız devam edecek mi başkanım? Çünkü insanlar tabii ki korkuyorlar yani şu an.
Şöyle ben 2019 yılında Adem Bey işte dedim ya 30 yıldır zeytin 30 yılda açtık genel olsun diye 30 yıl söylüyoruz. O zaman da 2019 o zaman Elazığ yok, Silivri yok, İzmir yok, evet. 6 Şubat zaten yok. Zeytinburnu 15 Temmuz meydana çıktım dedim ki Zeytinburnu'nun önümüzdeki 20 yılının gündemi mevcut yapı stoklarının, mevcut yapıların, dairelerin, dükkanların işçilerin yenilenmesidir dedim. Büyük mesafeler aldık, yetmez. Daha hızlanmamız lazım. Biraz daha hızlanmamız lazım. Biz İstanbul'da kentsel yani binaların yıkılıp yeniden yapılmasının hemşehrilerimizin üzerindeki yükü hafifletecek uzun bir plan notu çalıştık. Sonra diğer ilçelerimize örnek oldu. Bu bizim bizi 2022 yılında son 8 yılın en yüksek ruhsat verme sayısına eriştirdi, ulaştırdı. Ama daha çok gayret göstermemiz lazım. Şimdi itiraf etmek gerekirse meclisteki kanun biraz beklentiyi arttırdığı için biraz durdu şu anda. İnsanlarımız onu bekliyorlar. Nasıl bir teşvik gelecek diye. Epey mesafe aldık ama yetmez. Herkesin yani burada da aynı şekilde biz elimizden geleni yaptık. Şimdi hemşehrilerimizin biraz evet bu yorucu bir şey. Biraz buna katlanıp katılmaları lazım. Tek başına devlet tarafıyla olmuyor yani.
Karşılıklı fedakarlık lazım.
Aynen öyle.
Yani ben bir daire verdim, iki daire alayım mantığıyla olursa o evler bize mezar olur.
Öyle bir şey yok zaten efendim. Yani öyle bir şey yok.
Ama
yani
öyle düşünenler var zaten.
Biz bir kentsel dönüşüm danışma merkezi kurduk. Gelen herkese anlatıyoruz. Süreci nasıl işleyeceğini, haklarını, sorumluluklarını, verdiğimiz avantajları. İşte birleşme halinde teşvikler artıyor vesaire. Çok detaya girmeyeyim. Çok kıymetli bir iş yaptık. Sonucunu da aldık 2022'de. İnşallah 2023 daha çok binanın yıkılıp yeniden yapıldığı bir yıl olacak. Rakamlar yavaş yavaş toparlanmaya başladı. İyi gidiyoruz ama biraz daha hızlanmamız lazım. İnşallah bakalım bu yeni kanun değişikliğinin de buna ivme sağlayacağını düşünüyorum.
Çok 2024'te Mart'tan sonra daha da çok hızlanabilir mi bu?
Yani bu kanun değişikliği ne getirecek onu beklememiz lazım. İki, şimdi samimi olmamız lazım. Biz Zeytinburnu'ndaki ben bütün işleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi ile birlikte yaptım. Halbuki İstanbul'da bizim Kiptaş diye çok güzel bir kurumumuz var. Daha önce, yani 2019'dan önceki bütün uygulamaları Kiptaş'ta yaptık. Bu dönem Kiptaş hiçbir yerde bir şey yapmadı gibi burada da bir şey yapmadı. Daha önce yaptığı yerlerin devamı vardı. Dolayısıyla TOKİ şimdi zaten deprem dolayısıyla belki önümüzdeki 3-4 yıl deprem bölgesine yoğunlaşmak zorunda. O bakımdan büyükşehirin kentsel dönüşüm konusunda istekli olması çok önemli. O beklenti dolayısıyla 2024'ten sonra hızlanacağını umut ediyorum açıkçası yani.
Nasıl bir seçim bekliyorsunuz?
Yani Zeytinburnu için ben önümüzdeki dönem içinde...
Ama İstanbul'u sorduğumu biliyorsunuz şu anda.
Ne güzel.
Başkanım tamam siz ustasınız ama bizim de 304. röportajımız yani.
Zeytinburnu için ben rahatım, şöyle rahatım. İki şeye güveniyorum. Bir, ben emeğime güveniyorum. 2019 yılından bu tarafa yapıp ettiğimiz işler, kendi gayretim. Yani elimden geleni maksimumunu yapmışım. O bakımdan rahatım bir. İki, bunun hem şehirlerimiz tarafından görüleceğine inanıyor ve güveniyorum. O bakımdan kendim için rahatım. İstanbul bana sorarsanız 2024'te AK Parti'ye geçecek. Buna inanıyorum. Tabii işte aday adaylarımız var. İyi bir aday. Yani ben o bakımdan da kayıtta değilken de söyledik. Allah büyüklerimize basiret nasip etsin. Bu karar o kadar kolay bir karar değil. Yani ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz ama ölçemediğiniz yerler de oluyor. Ben bu geçtiğimiz 5 yıl boş geçti. Bunu Zeytinburnular biliyorlar. Ben İstanbul'un geri tarafıyla çok ilgili olmadım. Hep işime odaklanan insan olduğum için. Zeytinburnu'nda koca bir boş. Oralara girmeyeyim. Sohbetimizin konusu o değil. Ben tabii ki her seçim zordur. Zeytinburnu için de öyledir. İstanbul için de öyledir ama inşallah biz Büyükşehir'i de 2024'te büyük AK Parti'nin alacağına inanıyorum. Buna yürekten inanıyorum. Zeytinburnu için tabii ki daha rahatım. Çünkü kendi emeğimi biliyorum. Hem şehirlerimi, hukukumu, hissiyatımı biliyorum. Tabii ki seçim zamanı yine bir takım zorluklar ortaya çıkacak ama ben dediğim gibi iki şeye hem şeylerime ve kendi emeğime güvendiğim için çok rahatım.
Bugün bir enstrüman çalmak deseydiniz ne çalmak isterdiniz?
Bağlamayı seviyorum. Yani dinlemeyi seviyorum. Dolayısıyla çalmak isterdim açıkçası. Bir de madem öyle samimi olacağız ben Rize Çamlıhemşin'de doğup büyüdüm. Liseyi orada bitirdim. Bizim enstrümanımız tulumdur efendim. Ve tulum, Adem Bey, yas dışında, yani matem dışında her yerde kullanılır. Yani doğumdan sadece hani yastan, cenaze düşünce tulum susar. Tek sustuğu yer olur. Göç tulumla yapılır, imece yapılır mesela. Dolayısıyla kültürümüz onunla yoğrulmuştur. Çalabilsen tabii tulum çalmak isterdim ama zaten ne diyorum bu saatte sorun olmaz.
Ama şimdi çok güzel anlattınız ya tulumu. Vallahi ben...
Tulumla ilgili benim evet şeyim de vardır. Şimdi
Karadeniz'in, o şimdi siz anlatırken ben Rize'nin...
Tulumla ilgili çok uzun konuşmak konu dışına çıkar Adem Bey.
Sikti yaylarını ama sizden dinlemek isterim biraz anlatın ya.
Başka zaman konuşalım. Dedim bunu konuşalım Adem. Ya ben şöyle düşünüyorum. İnsan, bu burası için de geçerli. Kendi kültürünü ne kadar derinlemesine bilirse o kadar kökü sağlam olur.
Evet.
Yani bu insan, bizim hepimizin, ben genel olarak hepimizin doğup büyüdüğü, yaşadığı topraklara borcu olduğuna inanıyorum.
Başkanım çok keyifli bir sohbet oldu valla. Yani bir saati geride bıraktık. Zaman çok hızlı geçiyor ya. Zamanla ilgili hiç böyle düşündünüz mü yani? Çocukluktan, gençlikten, işte sonuçta evlendiniz, çocuklarınız oldu, hayata karıştılar.
Ya
İstanbul gözünüzün önünde büyüdü.
Şimdi zaman hakikaten çok çabuk geçiyor ama ben ta ilk gençlik yıllarımdan beri yani bu geçip gitmesi dolayısıyla zamana karşı çok tedbirli olmuşumdur. Yani diyelim ki İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda da akrabalara gidilecek saat ayarlardım kendime. Gideceğim, şu saatte döneceğim, şu işe devam edeceğim.
Ritüeller var.
Tabii hiç şeysiz. Şimdi de öyle. Görünür anlamda da pazartesi gününden cuma gününe genel olarak, taslak olarak mevsimsel değişiyor. Yani neyi yapacağım bellidir. Özel kalem herkes bilir. Zeytinburnu hemşehrilerimiz de mesela yavaş yavaş anladılar. Ha, pazartesi günü şantiyelere gidiyor. Pazartesi, çarşamba ilkokulda geziyor. Perşembe, bizim perşembe mesela şeydir. Liselerle buluşma günümüzdür. 7-24 planlı sabah 7'den akşam 12'ye kadar planlı bir hayatla ancak bu zamanın hızlı geçmesine karşı direnebilir. Çünkü gerçekten uzun sözler var zamana dair. Hani ancak bu şekilde verimli olmasını sağlayabiliriz. O bakımdan başından itibaren en beni üzen işler boşa geçirilen zaman. Yani boşa geçirilen zaman yoktur ya.
İçini dolduramadığımız.
Evet, o yüzden ben işte mutlaka çantamda bir kitap vardır. Bir yerde bir bekleme ortaya çıkarsa ona bakılır. Zaten şimdi artık tablet, telefon dolayısıyla orada da orası da bizim işimizin bir parçası haline geldi. Ama tabii ömür ömür geçiyor ya. Yani. Taşkınlık
çok içindeyim. Bir şey söyleyeyim. Bu ömür geçiyor öyle bir ses tonuyla söylediniz ki. Yani buradan bir tezite...
Rabbim hoş bir sada bırakmayı nasip etsin. Ben Allah'a sonsuz şükürler olsun. Biraz önce tamamen hiç aklınızda yokken AKM'e geçti. Muhtemelen bilmiyordunuz. Ben bizim müsteşarlığımız döneminde projenin başladığını...
Hatta utandım da yani öyle sorunca gerçekten.
Estağfurullah. Ben de hiçbir yerde söylemedim. Sadece AKM açılırken Anadolu Ajansı fark etmişti ve bir demeç almıştı benden. Onun dışında devlette devamlılık esastır. Tabii ki öyledir. Zaten biz devlete hizmet ettik evet. O zaman. Vazifemiz oydu. Geriye dönüp baktığımda sadece bu dönem için söyleyeyim. Genel olarak hayatımın tamamıyla ilgili de ben yaşadığım hayattan çok memnun. 2019'dan bu tarafa da bugünden Zeytinburnu var oldukça kalacak eserler yapmak nasip oldu. Bu bazen her kişiye nasip olmayabilir. Ben biraz önce AKM meselesinde söylediğim gibi Zeytinburnu'da Millet Bahçesi Allah kendisinden razı olsun Murat Bey'le birlikte kurduğumuz bir hayaldi. 1999. O zaman askeri lojmanlar vardı. Murat Bey başlattığı bir noktaya getirdi fakat yıkılıp hani askeri lojmanların yıkılıp bahçe haline gelmesi bizim dönemimize nasip oldu. Orası Zeytinburnu yaşadıkça Zeytinburnu'nun tam ortasında bir yeşil alan, bir dinlenme, eğlenme, bir araya gelme alanı olarak var olacak. Bundan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hani gök kubbede hoş sada bırakmak var ya. Benzer bir biçimde Marmaray'ın üzerinin kapatılması meselesi. Ta Marmaray yokken, yani burası bir tren yoluyken, banyo hattıyken, yani bizim bizden önceki belediye başkanlarının da hayali. Ya bunun üstünü yeşil alan yapsak, hemşehrilerimizin sahile erişimi artsa diye. Bunu da gerçekleştirmek bize nasip oldu. Tamamlanması bize nasip oldu ama proje önceye ait. Ta Binali Bey'in Ulaştırma Bakanlığı döneminde imzalanan bir protokolle başladı. O bakımdan diyorum hani biraz da iyi niyet samimi olursanız işler önünüze açılır. Büyükşehir 2 yıl bitiremedi. İhalesini biz yapmışız. Bir ve ikinci etabı bitmişti. 2 yıl Büyükşehir Belediye Başkanı Zeytinburnu'ndaki ziyarette şantiye olarak oradan fotoğraf vermesine rağmen 2 yılda bitiremedi. Biz 38 günde bitirdik. Yani aşk ile çalışan yorulmaz var ya. Aşk ettik, istedik, nasip oldu bize. Yeni bilgi evleri yapıyoruz. Biraz önce söyledim, Maltepe'yi açmak bize nasip oldu. Şimdi tesisi açıyoruz. Çok güzel bir hizmet. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük buz tesisi Zeytinburnu'nda. Bunu kazandırmak bize nasip oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın
desteğiyle.
Buz pateni, buz adası, Zeytinburnu buz adası. İki pisti var. Çok güzel işler, çok güzel sesler gelecek oradan. Kentsel dönüşüm anlamında büyük mesafeler aldık. Biraz önce kısmen söyledim. Sadece işte biraz önce saydığım Millet Bahçesi ve Zübeyde Hanım, Marmara Zübeyde Hanım Parkı ile beraber 100 bin metrekarenin üzerinde yeşil alan kazandırmışız. Okullar bizim sorumluluğumuz değil, vazifemiz değil. Ama ben Zeytinburnu'na çıkarken iktidar partisinin bir mensubu olarak dedim ki Zeytinburnu'da eğitimi tekliğe düşürecek tedbirleri alacağız dedim. Çok sayıda okulun yıkılıp yeniden yapılmasını sağladık. Bizim yaptığımız okullar oldu, valinin yaptığı okullar oldu, YİKOB'un yaptığı okullar oldu. Bu şu anda bu pandemi ve deprem dolayısıyla inşaatlar uzadı. Kendi işlerimiz dahil olmak üzere. Tamamlandığında inşallah tekli eğitime geçmiş olacağız. Bir büyük kampüs Cevizli Bağ'da bugünkü yatırım değeri 1 milyar TL Adem Bey. Bunu ilgili arkadaşlarım bana söylediği rakamdan bahsediyorum. Çok güzel işler yaptık. Bundan sonra da gene yapmaya devam edeceğiz ama asıl önemlisi şu. Gök kubbede hoş bir sada bırakmak bir de gönlümüz bir olsun. Biz bir de hakikaten Zeytinburnu'na bizim gönlümüz bir oldu. Gerisini hallederiz Allah'ın izniyle. Gene halledeceğiz. Yani bu bir çok güzel bir sohbet oldu. Ben belediye faaliyetlerini farkındaysanız hiçbir notla falan gelmedim.
Evet.
Yani biz buraya emeğimizi koyduk, gönlümüzü, yüreğimizi koyduk. Ben yola çıkarken de aynı şeyi. Bütün emeğimi Zeytinburnu'na tahsis edeceğime, harcayacağıma söz vermiştim. Bugün yaptım. Ben çok müsterihim. Hemşehrilerimizin de rahat olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Anneniz saçını en son ne zaman okşadı?
Efendim annem sizinkilere ömür 2006'da göçtü. Babam da göçtü. Bizimkiler göçtüler. Dolayısıyla biz annem rahmetlik, babam da öyle. Babam rahmetli ikisi de kışın 3 ay bizim anlaşmamız vardı anne babamla. Onlar tabii buraya gelmek istemiyorlar normalde.
Orada rahat ediyorlar.
Evet. Ama biz alıştırmıştım ben. Eşimden de, sevgili eşimden de Allah razı olsun. Her yıl 3 ay gelirlerdi. Annem göçünce babam gelmeyecek gibi oldu. Dedim ki tamam baba o zaman ben de gelmem buraya artık deyince her yıl gelirlerdi. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin.
Büyük, ben de şimdi aynı anlaşmayı sürdürüyorum bu arada.
Çok iyi.
Kışları getiriyorum.
O araç meselesini de takip ettim.
Çok iyi. Ya şöyle, şimdi ben de duygulandım valla. Siz tulumdan bahsedince de aslında sizin böyle bir öteki Zeytinburnu dediniz ya.
Evet.
Öteki Ömer'e gittik aslında orada ya.
Ama işte ikisi bir bütün değil mi? Yani ben evet doğru hani hemşehrilerimiz sadece benim çalışan gibi. Bizim sosyal medyada da bu tür şeyleri paylaşmayız biz. İşe dair işleri paylaşırız. Hep işe odaklı olduğumuz için. Ama biz aynı zamanda insanız. Duygularımızla varız. Duygularımız bize yön verir. O yüzden biraz önce söyledim. İyi kelimeler, pozitif kelimeler kullanmamız lazım ki o bizi pozitif yöne götürsün, etkilesin. Ama hepimiz duygudan, duygulardan, yaşanmışlıklardan, hayattan birlikte, yani bütün alışkanlıklarımızla birlikte yürüyoruz. Tulumu söylemesem eksik kalırdı, evet. Ama tulumu söyleten ilk
kişiyim.
İlk kişisiniz, yani gazetecisiniz. Tebrik ederim, ne diyelim.
Arkadaşlar, bütün makamları, title'ları bir kenara bırakıyorum. Sayın Ömer Arasoy'la çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tarihin hangi döneminde, nerede görevde olur bilmiyorum ama bugünkü sohbet gerçekten çok keyifliydi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.